İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23'te 1399 Hicri Kameri, 28 Cemadiyul Evvel 1442 ve miladi 12 Ocak 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaş ile Irak Gelişmeleri üzerinde yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'ı gezelim, görelim ve İslam'ı tanıyalım isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kırgızistan Cumhuriyeti yeni cumhurbaşkanını kutladı. İran'da Covid-19 salgından son 24 saatte 98 kişi daha yaşamını yitirdi. İran hükümet sözcüsü Ali Rebi'i nükleer yükümlülüklerin yerine getirmesi için yeniden müzakereye ihtiyaç yok dedi. Mekran ve Zerih savaş gemileri yarın deniz kuvvetleri envanterine girecek. Ve Erdoğan, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizden vazgeçmedik açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Sayr Jabbarov'un Kırgızistan'ın yeni cumhurbaşkanlığına seçilmesini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Ruhani, Jabbarov'un Kırgızistan'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve bu ülkede seçimlerin başarılı biçimde düzenlenmesini tebrik ederken, İran İslam Cumhuriyeti ve Kırgızistan'ın çok iyi işbirliğine göre kendi ekonomik kapasite ve potansiyellerini de artan biçimde kullanmak suretiyle ikili ilişkilerin daha da gelişeceğini temenni etti. Ruhani ayrıca Kırgızistan halkı ve yeni cumhurbaşkanı için başarılar ve esenlikler diledi. Pazar günü Kırgızistan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine Sadir Jabbarov'un yaklaşık %80 oy oranı ile kazandı.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadat Lari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak ülkede koronavirüsü yenen vatandaş sayısının 1.456.000'e ulaştığını belirtti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Lari açıklamasında COVID-19 salgında son 24 saatte 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6.408 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56.360'a, vaka sayısının da 1.299.022'ye çıktığını aktardı.
Hükümet sözcüsü Ali Rabi'yi sabırlı İran halkı Trump'ın kötülüklerini ve acımasız yaptırımlarını asla unutmayacak deyip nükleer anlaşma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için yeniden müzakere ihtiyaç olmadığını vurguladı. Çevrimci düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Rabi, Amerika'daki son olaylara da atıfta bulunarak sessizliğin maliyeti ve Amerika'daki Trump eleştirmenlerinin İran karşıtı politikalarına ara sıra eşlik etmesi nihayet Amerikalıları rahatsız etti. Defalarca Trump'ın zorbalık politikasının İran'la sınırlı kalmayacağı konusunda uyarıda bulunmuştuk diye belirtti. Son 4 yılda Trump'ın İran milletine çok fazla baskı yaptığını da kaydeden Rabi, o İranlıların hayatını o kadar daraltacağım ki toplum isyan etsin iddiasında bulunmuştu. Ama İran'ın ekonomik ve siyasi yönetimi Trump'ın İran halkına yönelik baskıcı yaptırımlarını bozguna uğrattı diye açıkladı. Rabi, Batı politikasının gerçek yenilgisinin Amerika seçimlerinde değil, Trump rejiminin İran'a karşı benzeri görünmemiş zulümler nedeniyle Birleşmiş Milletler'de yalnız kaldığı ve uluslararası mahkemelerde İran hükümetine karşı inanılmaz bir şekilde mahkum edildiği gün olduğunu söyledi. Sözcü sözlerinin devamında Katar'ın eski başbakanının Arap ülkelerinin İran ile ilişkilerinden gözden geçirmesine ilişkin sözleri hakkında ise İran İslam Cumhuriyeti'nin her daim bölgesel gerilimlerin azaltılmasını desteklediğini ve bölge güvenliğinin Fars Körfezi ülkelerince sağlanması için çaba gösterdiğini, Tahran'ın Katar'ın bölgede yapıcı rol ifa etme doğrultusundaki iyi niyetini memnuniyetle karşıladığını vurguladı.
Mekran isimli savaş gemisiyle Zereh isimli füze taşıyan fırkateyn yarın İran ordusu deniz kuvvetleri envanterine katılacak. Bugün Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri tatbikat başlattı. Tatbikata ordu deniz kuvvetlerine ait savaş gemileri ve botları katıldı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun deniz tatbikatının devamında yarın düzenlenecek merasimde Mekran ve Zereh savaş gemileri de bu kuvvetlerin envanterine eklenecek. Mekran savaş gemisi İran İslam Cumhuriyeti Ordusu deniz kuvvetleri uzmanlarınca geliştirilen ve helikopter taşıma kabiliyetine sahip olup İran'ın en büyük askeri gemisi sayılıyor. Zereh isimli füze taşıyan fırkateyn de İran İslam Cumhuriyeti Ordusu deniz kuvvetlerinin manevra kabiliyetini artıracak.
Enerji Bakanı Rıza Erdekanlıyan, İran-Irak 4. Dönem Karma Ekonomi Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada Irak ile ticaret hacmini 20 milyar doların üzerine çıkarmak istiyoruz dedi. İran Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan'ın katılımı ile İran-Irak 4. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı bugün Tahran'da gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erdekanyan, İran ve Irak iki ülke arasındaki ticaret seviyesini yılda 20 milyar doların üzerine çıkarmayı amaçlıyor. Bu amaca ulaşmak için gümrük, para transferi ve bankacılık alanındaki engellerin kaldırılması şart. Ayrıca özel sektöre de uygun bir zemin hazırlanmalı dedi. İran'ın ana stratejisinin komşu ülkelerle ticari ilişkilere geliştirmek olduğunu da belirten Erdekanyan, İranlı girişimcilerin, şirketlerin ve özel sektörün komşu ülkelerdeki varlığı İran'ın bu stratejik politikasını yansıtıyor. Elde ettiğimiz tüm tecrübelerimizi komşu ülkelerle paylaşmaya hazırız ifadelerinde bulundu. Bakan Erdekanyan, Tahran'ın esas stratejisinin komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek olduğunu vurguladı. İran Enerji Bakanı Tahran ve Bağdat arasındaki ekonomik ilişkilerine görüşmek üzere Aralık 2020'de Irak'a çalışma ziyaretinde bulunmuştu.
İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Tahran'ın önümüzdeki hafta 18 ile 19 Ocak'ta İran-Azerbaycan Ortak Hükümetler Arası Komisyon toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu. İran'da yer alan bilgiye göre İran Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Organizasyonları Başkanı Mehmet Mustayev ile gerçekleştirdiği görüşmede Tahran'ın 18 ile 19 Ocak'ta İran-Azerbaycan Ortak Hükümetler Arası Komisyon toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.
Musevi bu toplantının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti. İran'ın Bakü Büyükelçisi son günlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Azeri yetkilileriyle Karabağ'ın yeniden inşasını görüştüklerini bildirmişti.
Filistin İslami Cihat Hareketi Tahran temsilcisi Nasir Ebu Şerif, Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin rolünden dolayı teşekkür ederken, Şehit Süleymani'nin Siyonist rejim karşısında Filistinli grupları birleştirdiğini ve güçlendirdiğini kaydetti. Ebu Şerif muhabirimize yaptığı açıklamada Şehit Süleymani'nin direnişin destekçisi olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti Hacı Kasım Süleymani ve silah arkadaşlarının destekleri sayesinde de Siyonist rejim ve Amerika'nın tehlikeli saldırıları karşısında direnebildiğini ifade etti. Ebu Şerif Şehit Süleymani'nin direniş cephesine birleştirme ve maneviyatını da güçlendirmekteki rolünü belirgin niteledi. İslam Cihadı'nın Tahran temsilcisi sözlerinin devamında Filistin direniş gruplarının Gazze'de son sıralardaki tatbikatı hakkında ise Hacı Kasım Süleymani'nin şehadet yıldönümünde düzenlenen tatbikatın direniş gruplarının Siyonist rejim karşısındaki birliğini yansıttığını vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geleceğini Avrupa Birliği ile tasavvur ettiklerini belirterek, tam üyelik hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmedik dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği Büyükelçileri ile düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında Ankara'nın Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden vazgeçmediğine işaretle tam üyeliğin Avrupa Birliği'nin ırkçılıkla mücadelesine de katkı sağlayacağını söyledi. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ciddi haksızlıklara maruz kaldıklarını söyleyen Erdoğan, Yunanistan ile başlatılan istikrarlı görüşmelerin verimli olacağına inandığını kaydetti. Erdoğan ayrıca NATO ülkelerini terörle mücadelede Türkiye'yi yalnız bıraktığı için eleştirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüklerini ve bunu birlikte inşa etmek istediklerini açıkladı. Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye ile AB karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Örneğin, kendi üyeleri arasındaki deniz alanları sorununda taraf tutmayan, hatta bu konuda yetkisi bulunmadığını açıklayan Avrupa Birliği, mesele Türkiye olunca tam tersi davrandı. Bu süreçte dayanışma gibi olumlu bir kavram kötüye kullanıldı. Diyalog çağrı ve çabalarımıza rağmen tek tarafın taleplere dayatıldı diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım ayında yaptığı açıklamada, kendimizi başka yerde değil Avrupa'da görüyoruz, geleceğimizi de Avrupa Birliği ile kurmayı tasavvur ediyoruz demişti. Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, pazartesi günü Fransız basınına yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilerin geçen yıldan bu yana kademeli olarak kötüleşeni ve Ankara'nın aylardır bir müttefik gibi hareket etmediğini söyledi. Parly, Ankara'dan söz yerine somut eylemler beklediklerini dile getirdi.
Türkiye, WhatsApp hakkında inceleme başlattı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun bugünkü toplantısında WhatsApp Incorporated tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği yönündeki haberlerle ilgili değerlendirme yapıldı. Konuyu kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri yönünden değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu, toplantıda WhatsApp uygulaması hakkında veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatılmasına karar verdi. İncelemeyi yürütecek kurul süreci takip ederek 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendirecek. WhatsApp ise son dönemdeki gizlilik politikasındaki değişiklik ile ilgili açıklama yaptı. WhatsApp internet sitesinde yakın zamanda gizlilik politikamızı güncelledik ve çok sayıda düşünceli soru aldık. Bazı dedikodularla birlikte aldığımız bazı soruları cevaplamak istiyoruz ifadeleri kullanıldı. Açıklamada gizlilik politikamızdaki güncellemenin arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemediğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bunun yerine bu güncelleme isteğe bağlı olan verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlayan WhatsApp'ta bir işletmeye mesaj gönderme ile ilgili değişiklikleri içerir denildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist tespit edildi. Açıklamaya göre 8 PKK'lı düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 13 ile 14 Ocak tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne bir ziyarette bulunacağı bildirildi. Konuyla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ziyaret sırasında ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Gerçekleştirilecek görüşmelerde 7. Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'na ilişkin hazırlıkların eş güdümünün de yapılacağı kaydedildi. Ziyaret sonrasında ayrıca Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 2. toplantısının tertipleneceği ifade edilen açıklamada ziyaret vesilesiyle Bakan Çavuşoğlu'nun Karaçi Başkonsolosluğu'nun yeni binasının resmi açılışına gerçekleştireceği aktarıldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Dışişleri Bakanı, Pakistan Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra bu ülke Cumhurbaşkanı Arif Alevi ve Başbakanı İmran Han ile de görüşecek. Görüşmelerde ikili konular ve bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ'da ölen asker sayısını 2841 olarak revize etti. Ayrıca 64 askerin daha kayıp olduğu belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 27 Eylül 10 Kasım 2020 Vatan Muharebesinde şehit olan ve 11 Ocak 2020'ye kadar defnedilen 2841 Azeri askerinin listesine yayınladı. Ayrıca 64 askerin kayıp olduğu ifade edilen açıklamada kayıp askerleri arama ve kimliklerini tespit etme çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor. Bu arada Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Rusya'nın Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yardım edebileceğini ama başrolün Ermenistan ve Azerbaycan'da kaldığını belirterek, kazanan ve kaybeden olmadan her iki tarafında çıkarına bir çözüm bulunmalı dedi. 1980'li yılların sonunda Artsakh sorununun ortaya çıktığı dönemde Sovyetler Birliği'nin yöneten Gorbaçov, Sputnik'e açıklamasında Karabağ çok ağır bir sorun, eski kökleri çok geçmişe gidiyor. Şiddetlerince iki cumhuriyete, iki halka çözüm bulma konusunda yardımcı olmaya çalıştık ifadesini kullandı.
Yemenli muhtelif partiler Amerika'nın Ensarullah hareketini terör listesine alma kararına tepki göstererek bu kararın Washington'un sömürgeci planlarının Yemen'de suya düştüğünü gösterdiğini belirtti. Yemen'e saldırıya karşı olan siyasi partiler ittifakı yaptığı açıklamada Yemenli partilerin Amerika'nın bu girişimine karşı Ensarullah'ın yanında durduğunu deklare ederken Arap Sosyalist Baas Partisi'nin Yemen kolu da yaptığı açıklamada Amerika'nın bu kararının Amerika'daki arkası kesilmeyen krizler ve hasmane tavrının göstergesi olduğunu vurguladı. Kalkınma ve Adalet Gençlik Partisi de Amerika'nın geçen 6 senede Yemen'e saldırıları sürekli destekleyerek uluslararası terörizmin bir numaralı destekçisi haline geldiğini vurguladı. Kurtuluş Cephesi Partisi de Amerikan liderliğindeki mütecaviz koalisyon karşısında Ensarullah'ın yanında olduğunu belirtti. Yemen Alimler Birliği de Amerikan Ensarullah aleyhindeki kararını kınayarak bu hareketin yanında olduğunu duyurdu.
Irak Başbakan Danışmanı Abdülhüseyin el-Hindavi, bu ülkede erken parlamento seçimlerinin 6 Haziran 2021'de düzenleneceğini duyurdu. Irak Başbakanı Seçim İşleri Danışmanı El Hindavi, bu bağlamdığı apta açıklamada erken seçim tarihinin ertelenmeyeceğini ve seçimlerin belirlenen tarihte düzenleneceğini belirterek Yüksek Seçim Komisyonu'nun seçimleri düzenlemek için hazırlığını ilan ettiğini ve adaylar, partiler, kurumlar ve ittifakların seçimlere katılacağını duyurdu. Irak Parlamento Başkanı Muhammed El Harbusi, Kürdistan Demokrat Partisi'nden bir heyetiyle yaptığı görüşmede erken seçim hakkında konuştu. Daha önce de Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Bağdat'ın Güvenlik Konseyi'nin seçim sürecini gözlemlemesini istediğini söylemişti.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerika'da seçilmiş Başkan Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine yaklaşırken Federal Soruşturma Bürosu'nun ülkenin 50 eyaletinin başkentlerindeki kongre binalarında silahlı protestoların olacağı konusunda bülten yayımladığı ortaya çıktı. ABC News'un ele geçirdiği Federal Soruşturma Bürosu bültenine dayandırdığı habere göre Amerika'da seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde 50 eyaletin başkentlerindeki kongre binalarında geniş katılımlı ve silahlı protestolar planlanıyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin füze tatbikatı ve İran'ın caydırıcılık gücünün önemi etrafında. İran'ın savunma alanındaki en önemli bölümlerinden biri de füze alanındaki imkanları ve kapasitesidir. Bu alan caydırıcılık stratejisi çerçevesinde İran için büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri güçleri Salı günü İran'ın güneyindeki Umman Denizi'nde ve Konarek sahil şeridinde füze tatbikatı düzenledi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin füze tatbikatı ordunun diğer kolları ve de tüm askeri donanımlarından yararlanarak 2 gün boyunca düzenleniyor. Bu tatbikatta Mekran Limanı kruvazörü ve zereh füze taşıyan filosu da İran Ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise yaptıkları konuşmalarda defalarca İran milletin asıl güçlü olma kriterlerini ve bileşenlerini anlatarak İslami düzeni caydırıcılık gücünden amacın küresel zorbaların İran'a saldırma düşüncesinin bile önlenmesi olduğunu belirtmişlerdir. Ayetullah Hamenei son dönemde Kum halkının tarihi 19 Dey 1358 kıyamı dolayısıyla yaptıkları konuşmada İran milletinin güçlü olma bileşenlerine ve de güvenliğe vurgu yaparak ülkenin Saddam'ın saldırısı döneminde hava saldırılarına karşı zafiyetini ve acı olayları hatırlatarak şöyle buyurdu. İran o günlerde Tahran ve diğer şehirlerin bombalanması ve füzeler ile vurulması karşısında savunmasızdı. İslam Cumhuriyeti ise bu koşulları devam ettirmeye hakkı yoktu. İslam İnkılabı rehberi İran'ın bugünkü savunma gücü örnekleri, özellikle de İran hava sahasını taciz eden Amerikalı İHA'nın düşürülmesi ve Irak'taki Amerikan üssü Ayn el-Esed üssünün yerle bir edilmesine değinerek sözlerine şunları ekledi. Düşman bu gerçekler karşısında İran'ın savunma gücü ve kabiliyetlerini de kararlarında ve hesaplarında göz önünde tutmak mecburiyetindedir. Normal savunma ilkelerine dayalı olarak caydırıcılık ve askeri güce sahip olmak tüm ülkelerin meşru haklarıdır. Bugün İran İslam Cumhuriyeti hava, uzay, füze gücü, deniz ve kara gücü alanında tehditleri savmak bağında caydırıcılık ve taarruz gücüne sahiptir. Doğan olarak İran İslam Cumhuriyeti tehdit yaratmak niyetinde değildir. İran güvenliğini korumak ve tehdidi önleme peşindedir. Buna esasen füze gücü de İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri doktrininde tehditler ile mücadele etmenin eksen stratejilerinden biri sayılır. Öyle ki askeri meseleleri analiz eden sitelerin çoğu da İran'ın dünya genelinde önde gelen 10 füze gücü arasında görmektedir. Siyonist rejim İsrail'e bağlı güvenlik haber sitesi Debka failesi geçen Eylül ayında yayımladığı raporda İran'ın füze gücüne değinerek şöyle yazdı. Batılı uzmanların yanlış hesaplarının tersine ne Amerika ne de İsrail İran'ın füzelerine karşı koyacak güçte değildir. Bu kapasite düşmanı askeri saldırganlıktan caydırmak için etkili askeri savunma ve taarruz caydırıcı güce sahip olmak anlamına geliyor. Bölgedeki mevcut durumda ve bazı Arap ülkeleriyle gergin ittifaklarla yoğunlaşan Amerika'nın bölgedeki savaş çığırtkanlığının hedefleri ve girişimleri göz önüne alındığında bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının önemi daha da artmıştır. Bu nedenle İran'ın bölgedeki güvenlik düzenlemeleri üzerindeki etkili rolü göz önünde bulundurulduğunda silahlı kuvvetlerin en üst düzeyde savunma hazırlığı ve caydırıcılığını sürdürmesi stratejik önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi üzerinde tam kontrol sahibi olan İslam Devrim Muhafızları Donanması, uluslararası sular ile bölgesel ve kara suları aralığında deniz temelli denklemlerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu gücü gelişmiş füzeler de dahil olmak üzere deniz muharebe teçhizatıyla donatarak donanmanın askeri kabiliyetlerini güçlendirmenin stratejik Fars Körfezi bölgesinde ve Hürmüz Boğazı'nda güvenlik ve istikrar düzeyini artıracak bir gereklilik olduğu açıktır. Konerak kıyılarında ve Umman Denizi'nin sularında yapılan deniz tatbikatının önemi, İran'ın saldırganlara ve Fars Körfezi bölgesi istikrarı ve güvenliğini bozanlara karşı taarruz, caydırıcılık ve savunma gücünün düzeyinin artırılması açısından da değerlendirilmelidir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Karabağ hususunda üçlü zirve başlığını taşıyor. ...9 Kasım 2020'de Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında 44 günlük Karabağ Savaşı'nın sonlandırılmasında önemli bir rol oynayan Moskova, bu kez de iki ülke iş liderlerine ev sahipliği yapacaktır. Böylece Moskova, Karabağ sorununun çözümünde rol almaya devam edecek. Karabağ Barış Anlaşması'nın sürdürmesi yolundaki sorunlar ve meseleleri inceleme doğrultusunda Pazartesi günü Vladimir Putin ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da katılımıyla Moskova'da bir zirve düzenlendi. Putin bu zirvede Karabağ Savaşı'nı sonlandıran anlaşma çerçevesinde barışı koruma güçlerinden faaliyetleri, sınır hatlarının belirlenmesi, insani meselelerin çözülmesi ve kültürel mirasların korunması gibi durumların çözülmesini istedi. Ayrıca bölgede savaştan zarar görenlere de ticari, ekonomik, ulaşım, taşımacılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bu alandaki engellerin kaldırılması meseleleri de bu görüşmede ele alınması istendi. Putin'in vurgu yaptığı önemli mesele bu kanlı savaşın Güney Kafkasya için doğurduğu güvenlik sonuçlarıdır. Putin, Rusya'nın barış yanlısı çabalarından amacının Güney Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarı sağlamak olduğunu belirtti. Putin, Karabağ Savaşı'nın bölgede terörizm tehlikesini artırdığını söyledi. Putin'in işaret etmek istediği husus aslında Türkiye'nin Suriyeli tekfirci milislere Karabağ bölgesine ve etraf bölgelere göndermesidir. Ankara'nın radikal teröristleri eğitip donatarak Karabağ gibi kriz yaşanan bölgelerde de gönderilmesi Moskova'nın bu alandaki kaygılarını artırmıştır. Jeopolitik meseleler uzmanı Pierre Emmanuel Toman ise Kafkasya'nın Türkiye'nin girişimleri sonucu dünya geleneğinden radikal teorisine de kendini çeken bölgeye dönüşebileceğini söylüyor. Bu mesele ise Kafkasya'daki güvenlik durumuna olumsuz etkileri nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuzey ve güney komşuları olan Rusya ve İran'ın ciddi tepkisine neden olmuştur. Moskova açısından ise bu Güney Kafkasya bölgesindeki karmaşık durumu ikiye katlanarak ve bölgede de terörizmin yayılma riskini artıracaktır. Rusya bu konuda yalnız değildir. İran, Dağlık Karabağ'da ve sınırlarının yakınında terörist unsurların varlığı ve bunun sonucunda ise ortaya çıkan güvenlik tehditleri konusunda defalarca uyarıda bulunmuştur. Rus barış güçleri uyum sürecini izlemek için şu anda Dağlık Karabağ'da konuşlanmış durumdadır. Ancak bölgede ateşkesin sürdürülmesine ve mevcut sorunların nasıl çözüleceğine dair birçok zorluk görülüyor. Dağlık Karabağ'ın geleceği ateşkes anlaşması ile susturulmuş ve gelecekteki müzakerelerde statüsünün netleştirilmesi emrin Ermeni sakinlerine de kargaşa içinde bırakmıştı. Şimdiye dek 48 binden fazla mülteci Dağlık Karabağ bölgesine geri dönmüştür. Rusya'nın ara buluculuğu ile iki taraf arasında tutukluların ve öldürülenlerin cenazelerinin değişimi ve takası da gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda bu bölgedeki toprakların patlayıcı cihazlardan temizlenmesi konusu gündeme gelmiş ve bu konuda kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Rusya şu anda ikili ve üçlü görüşmelerle Dağlık Karabağ'da çatışmanın tırmanmasına ve düşmanlıkların yeniden başlamasını önlemeye çalışıyor. Ancak bu bağlamda birkaç zorluk vardır. Paşinyan, Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşması nedeniyle istifa etmesi için çok fazla iç baskı ve karşı karşıya kalırken savaşın galibi İlham Aliyev ise anlaşmanın da bir an evvel uygulamaya konması çağrısında bulunmuştur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Irak bir haftadır yeniden şiddet eylemleri ve olaylara sahne olmakta. Ülkenin güneyindeki Zikar, Divaniye, Necef ve Vasıt vilayetlerinde protesto eylemleri sürüyor. Protesto eylemleri Zikar'ın merkez kenti Naseriye kentinden başlayıp diğer bölgelere sıçradı. Öte yandan Amerika Hazine Bakanlığı 8 Ocak Cuma günü Irak Haçlı Şabi Örgütü Başkanı Falih El-Feyyaz'ı insan hakları meseleleri bahanesiyle yaptırım listesine aldığını duyurdu. Amerika'nın bu girişimi birkaç önemli mesajlar tabii ki içermektedir. Bunlara da bakacağız. Sohbetimizde hem Irak meseleleri hem de Amerika'da yaşanan olayların bölgemize olası etkileri hakkında kısaca konuşmak istiyoruz. Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Uçan Doktor Sayın Abbas Karaağaç Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi ilk önce Irak'tan başlayalım Abbas Hocam. Bir haftadır Irak'ta halkın bu protesto eylemleri bitmek bilmiyor. Bundan önce de Nasiriye kentinin merkezinde sanırım El Habubi meydanındaki gösteride acil tıbbi yardım görevlisi olan Haydar Nasir isimli bir aktivist hayatını kaybetti ve cesedi güvenlik güçlerince bulunmuştu. Bunların kaynağı hakkında konuşacak olursak bu protesto eylemlerinin neler söylersiniz bize? Şimdi Irak'ta yeni bir süreç mi başlıyor? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?
Valla ABD'nin müdahalesinden sonra Irak kendine gelemedi. Zaten hangi ülkeye bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri oraya askeri bir müdahalede bulunsun, orası tekrar toparlansın. Bu mümkün değil. Sözde demokrasi getirdikleri ülkelere şiddetten, kandan, yokluktan, yoksulluktan başka bir şey getirmezler. Bu Amerika'nın genel karakteridir. Hakikaten bir bakmak lazım. Bu Arap Baharı denen demokrasiden önceki bu Arap başkentlerinin durumuna bakmak lazım. Şimdiki duruma bakmak lazım. Hep harap olmuş, tahrip olmuş, gitmiş. Kaldı ki Irak en istisnaidir bu durumda. Irak'ın ben hakikaten yöneticilerine de diyorum Allah yardımcısı olsun. Çünkü içileri de bir arada kalmış bir durumdalar. Bir taraftan Amerikan işgali devam ediyor. Amerikan onay olmadan orada bir şey yapamazlar. O bir taraftan IŞİD ve benzeri terör örgütleri ve diğerleri hepsi eski Saddam Hüseyin'in ordusundan kalan kalıntılar. Herkesin bilahare Irak'ta bir hesabı var. Bu nedenle de Irak'ın durumu hakikaten çok zor ki son zamanlarda biliyorsunuz hem Suriye'de hem Irak'ta tekrar IŞİD'in canlandığına dair hatta bazı eylemler yaptığına dair de çok kesin haberler geliyor. Teyit edilmiş haberler geliyor. Demek ki bir hareketlilik söz konusudur. Bunların hepsi nedir? İstikrar yok açıkçası. İstikrar olmadıktan sonra ne derler? Güvenlik sağlamadıktan sonra böyle şeyler beklemek gerekiyor. Bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda Irak'ta muhtemelen tabii ki insanlar şöyle bir şey söylemek lazım. Irak dünyanın en zengin petrol kaynaklarının birine sahiptir. Üstelik petrollar çok kalitelidir. Ama aynı ülkede siz düşünün ki elektrik üretemiyorsa vatandaşlarına ya da bu soğukta doğalgaz bağlayamıyorsa evlerine veya gıda maddeleri başka ülkelerden gelip gitmezse had safhada fiyat artışı varsa Irak vatandaşları da haklıdırlar. Yani bir eylem yapsınlar. Ama ne yazık ki herhangi bir Avrupa'daki eylemin gerçekten o konuyla ilgili olur. Ama Irak'taki mezrasından çıkartılır. Başka grupların eline geçer. Çünkü herkesin orada bir şeyi var. Ne derler? Provokasyon imkanı var. Velhasıl Irak'ın dediğim gibi kendine gelmesi ve eski güçlü Irak olması için hiçbir şans tanımıyorum. Çok uzun zaman lazım ki Irak'taki bütün siyasi gruplar, kanaat önderler bir araya gelecekler. Ya biz bir Iraklıyız önce. Önce Iraklıyız. Irak'ın çıkarlarını düşünecekler. Bu doğrultuda hareket edecekler. Belki muhtemelen dediğim gibi Afganistanlaşmadan önce son dönemeçte olduğunu düşünüyorum Irak'ın.
Doğrudur. Şimdi efendim bu Haçlı Şabi Başkanı Salih El Feyyaz'ın demin ifade ettiğim üzere Amerika Hazine Bakanlığı tarafından yaptığım listesine alındı ismi. Şimdi Amerika'daki bu hükümet gider ayak böyle uygulamalarla neyin peşinde sizce? Ne ispatlamaya çalışıyor acaba?
Maalesef öyle şeyler oluyor. Bu sabah da tekrar bir şey gördüm. Yine Küba'yı terör listesine tekrar dahil etmiş Trump. Bu sabah yapmış bunu. Bu sabah gördüm. Ya sen kendin terörist muamelesi görüyorsun. Teröristlerini Beyaz Saray'a saldırıyorsun. Ve hakikaten dünyada bizim bir kamu diplomasi ve propaganda tarihi var. Biz hep derslerde söyleriz. Amerika bu konuda en başarılı olandır. Gerçekten de kamu diplomasında çok başarılıdır. Bunu çok iyi yerine getirirler. Yani tırnak içerisinde söylüyorum. Ama şu anda maalesef senin demokrasin tartışılıyor. Sen ne diyor belirsiz seteleri, direkt terörist seteleri nedir? Amerika'nın kendilerine göre kutsal saydıkları demokrasinin mabedi dedikleri binalara saldırıyorsun. İnsanlar orada ölüyor. Sen bunu yaparken de yanı başında Küba örnek olmuş bir ülke. Özellikle bu pandemiden sonra dünyanın her tarafına doktor, hekim gönderiyor ki tedavi edilsin. Onu bugün terör listesine alıyorsun. Veya Irak'ı veya başka ülkeleri. Bu bağlamda açıkçası Amerika'nın artık mantıklı bir şey söylediğinde insan şaşırması gerekiyor. Çünkü hele bu yönetim çıkardı, az kaldı, 10 günü kaldı. Bu yönetimin bilmiyorum artık ki Amerika geri gelecek diyorlar. Bakalım Biden ne yapacak ama bugünkü yönetimin hakikaten mantıklı bir şey yaparsa şaşırmak lazım. Zira her yaptıkları satmalı, abesli iştigaldir. Öte yandan Irak'a da dönecek olursak şöyle bir şey var. Irak yönetimi de bir kere bunu şapkayı başına önüne koyup düşünmesi lazım. Haçlı Şabi olmasaydı, net söylüyorum Haçlı Şabi olmasaydı, Haçlı Şabi'nin fedakarlıkla olmasaydı, hatta Kasım Süleyman'ın liderliği olmasaydı, acaba Irak'ın başkenti dahil ne zaman şeyin eline getirecekti IŞİD terör örgütünü? IŞİD terör örgütü o zaman o saldırıya geçtiklerinde hiç kimse, hatırlarsınız ya nedir, Musul'u nasıl kat sahte terk edip gittiler. Sonra adım adım alan bu iradeydi. Kasım Süleyman'ı ve Haçlı Şabi ordularının ne derler paydaşlarının bu konudaki hareket kabiliyetiydi. Bu nedenle dolayı buna bir önlerini koymaları lazım. Ha o Irak merkezi hükümetin içerisinde bir paramiliter grup mu olur, silahlı grup mu olur, ne olur? Ama bunları düşünün ki siz Haçlı Şabi'yi zayıflatırsanız orada IŞİD benzer örgütlere gün doğar, vallahi tekrar sizin ülkenizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü sorgularla tekrar harekete geçerler. Artık bu sefer de durmuyorum artık. Kahlo Süleyman'ı gibi bir olur ki gelsin sizin ülkenizin başkentinin daha bir terör örgütünün eline geçmesini engellesin ya da engellemesin, o da kendilerine bileceği bir durumdur diye düşünüyorum.
Peki. Son soru olarak Abbas Hocam, son günlerde de biliyorsunuz Amerika'da çok şoke edici bir olay yaşandı. Halk, özellikle halk derken Trump'ın taraftarları kongre binasını bastı ve seçim sonuçlarına itiraz yönünde bazı isyancı hareketlerde bulundular. Birkaç kişi de hayatını kaybetti. Şimdi yeni hükümet, biliyorsunuz sizin de demin ifade ettiğiniz gibi 10 gün sonra işe başlayacaktır. Bu kargaşalardan sonra nasıl bir Amerika'ya biz şahit olacağız? Özellikle bunun bölge üzerindeki etkilerini nasıl şimdiden yorumlamak lazım?
Vallahi aslında şunu söylemek gerekiyor ki orada bir kere halk değildi. Onlar serseri, lümpen, toplumun en lümpen, ülkücü, milliyetçi, ırkçı, kendilerinden başka herkesi ötekileştiren bir gruplardılar. Deli Trump tarafından da bunlar organize edildiler, kışkırttılar, saldırdılar. Ama burada önemli olan, hatta Cumhuriyetçi Parti'nin kendi içerisindeki sağduyulu insanlar, başta Mike Pence, başkan yardımcısı ve diğerlerinin şey etmesi. Burada dimdik durup Trump'ın bu satmalıklarına getirt vermemeleriydi. Bu hakikaten çok kayda geçti. Önemli olan, yani bir tane manyak çıkabilir ama Amerika bu manyaklara teslim olmayacak kadar büyük bir ülkedir. Bunu bir kere gösterdiler. Önümüzdeki zamanlarda tahmin ediyorum bir kere özellikle Nancy Pelosi, demokratlardan kongre başkanı, kafaya koymuş zaten. Artık Trump'ın bundan sonraki hayatta siyasi hayatı bitti. Bir daha oralara gelmesi, yaklaşması mümkün değil. Ve buralardan tecrübe alarak muhtemelen o diyor ki, Biden'ın lafı var, Amerikan devleti geri gelecektir. Tabi Amerika tekrar emperyalist olacaktır. Ona hiç kimsenin şüphesi yoktur. Ama en azından iç politikada ve bu kadar dengesizliğe şahit olmayacağız. Bunu bir kere göreceğiz. Dengesizliğe ve böyle Amerika'da hakikaten çok enteresan bir tecrübe oldu. Demek ki orada da şeyler olabiliyor. Nedir? Böyle terör gruplarının bir hükümet binalarına saldırması olabiliyor. Böyle şeyler, ama onlar da ağır yargılanacaklar tahmin ediyorum. 8-10 yılda yargılanacaklar. Değişik bir şey yaşadık ama dediğim gibi bir daha şöyle çok başka bir durum da vardır. Hep söylenir, büyük devletler asla dışarıdan yıkılmaz. Demek ki bu öngörü çıkıyor. ABD emperyalizmi de yıkıldığında içindeki güç odakları mı diyelim ya da güç odaklarının karşı karşıya gelmesi mi diyelim, bir şekilde başka türlü yıkılacaktır diye söylemek gerekiyor.
Doğrudur. Abbas Hocam, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Eğitim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaağaçlı Hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Irak gelişmeleri ve Amerika'da son günlerde meydana gelen gelişmeler etrafında bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklettireceğiz sizlere.
Risalet gazetesinde Amerika'da koronavirüs aşısının uygulanmasına rağmen koronadan ölümlerin artmaya devam etmesi, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi'nin Atom Enerjisi Kurumu'nun yaptırımları %100 kaldırma yasasını teknik olarak uyguladığını bildirmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan Gazetesi'nde İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Vekili Şehriyar Haydari'nin Bercan Nükleer Anlaşması hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Başkan Vekili Şehriyar Haydari, İran İslam Cumhuriyeti'ne dayatılan zalimane yaptırımlar devam ederken nükleer anlaşmanın bekası için hiçbir faydası olmadığını belirtti. İran'da Belçam adıyla anılan kapsamlı ortak eylem planı COEP adlı nükleer anlaşma hakkında açıklama yapan Haydari, bu anlaşma uluslararası çok yönlü bir anlaşma olduğunu belirterek Amerika terör devletinin anlaşmadan çekildikten sonra İran karşıtı zalimane yaptırımlar da arttığını kaydetti. Haydari açıklamasının devamında şunları kaydetti. Eğer Amerika'nın yeni yönetimi farklı bir eğilim sergiler ve yükümlülüklerini yeniden uygulamak üzere anlaşmaya geri dönerse, İran bu eğilimi olumlu karşılayacaktır. İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Ebu Faz Amoy de pazartesi günü Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçilerinin yaptırımlar kaldırılmadığı takdirde İran'dan ihraç edilme kararı Mercam Anlaşması'nın ihlali ötesinde bir tehdittir yönündeki açıklamasına gösterdiği tepkide bu tür açıklamalar hukuk temelinden yoksun ve etkisiz açıklamalar olduğunu, hali hazırda Amerika'nın karşı karşıya bulunduğu iç siyasi kriz devam ederken Dışişleri Bakanı Pompeo gibilerinin bu sözleri lafı güzaftan öteye gitmediğini kaydetti.
İtilat gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in İran ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin gelişmesi yönündeki sıkıntının İran'ın Kore bankaları nezdindeki kaynaklarına yaratılan kısıtlamalar olduğunu ve Kore hükümetinden bu engellerin kaldırılması yönünde bir an evvel gereken işlemleri yapmasını istemesi, Amerika'nın İran karşıtı hasmani politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Cami Cam gazetesinde İran Ticaret Geliştirme Örgütü Arap ve Afrika Ofisi Genel Müdürü Ferzad Pilter'in İran'ın Irak'a ihracatına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Ticaret Geliştirme Örgütü Arap ve Afrika Ofisi Genel Müdürü Ferzad Pilten, İran'ın bu yılın ilk 9 ayında Irak'a ihracatının 20 milyon ton ağırlığında 5 milyar 900 milyon dolar değerinde olduğunu ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre ağırlıkta %7 artış gösterdiğini ifade etti. Bu yılın ilk 9 ayında petrol dışı ihracatın %23.6'sı ile Irak pazarının İran'ın hedef ihracat ülkeleri arasında ikinci, komşu ülkeler arasında ise birinci sırada yer aldığını kaydeden Pilten, İran'ın Irak'a yaptığı başlıca ihracatla ilgili olarak demir çubuklar, çikolata ve tatlılar, buhar türbinleri, plastik, fıstık, polimer plakalar, çimento, süt ürünleri ve meyveler İran'dan Irak'a yapılan en önemli petrol dışı ihracat kalemlerini oluşturdu dedi. Dış ticaret alanında bu yılın ilk 9 ayında İran ile ticaret taraflar arasında 58 milyon 200 bin ton ağırlığında 25 milyar dolar değerinde ihracat yapılırken 25 milyon ton ağırlığında 26 milyar 800 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti.
Hemşeri gazetesinde İran'ın bakır kablo ihracatına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran yıllık en az 2 milyar dolar bakır kablo ihracat kapasitesine sahiptir. İran Elektrik Sanayi Sendikası yetkililerinden Ali Rıza Kolahi, İran'a yaptığı açıklamada uluslararası ambargoların olmaması durumunda İran'ın en az 2 milyar dolar bakır kablo ihraç edebileceğini belirtti. Kolahi, İran'ın bu alandaki üretim kapasitesinin ise 2,5 ila 3 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.
Müzik Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim, görelim.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Dizi halinde hazırladığımız program boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentleri ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Böylece sizler de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle yakından tanışmış oluyorsunuz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletine seyahatimize başladık ve eyaletin coğrafi ve doğal güzellikleriyle de tanıştık. Şimdi seyahatimizin devamında eyaletin merkezi Ahvaz kentine uğramak ve bu kentle tanışmak istiyoruz.
Ahvaz ilçesi 7848 kilometre karelik alanı ile İran'ın güneybatısında yer alıyor. Ahvaz kenti bu ilçenin ve aynı zamanda Huzistan eyaletinin merkezidir. Ahvaz ilçesi devasa petrol ve doğal gaz tesisleri, demir döküm fabrikaları, çelik kompleksi, bor fabrikaları, karbon fabrikaları, şeker fabrikası, çok sayıda elektrik santrali ve büyük sanayi atölyeleriyle bilinen bir ilçedir. Buna göre Ahvaz ilçesi ülkenin çelik sanayi merkezi olarak ünlüdür. Ve sanayi bakımından da Huzistan eyaletinde birinci sırada yer alır.
Sanayi sektöründen başka Ahvaz ilçesinde tarım sektörü de çok güçlüdür. Bu yörenin toprakları oldukça verimlidir ve tarıma elverişli olmak da bilinir ve her yıl buğday, arpa, baklagiller, sebzevat, bostan ürünleri ve hurma gibi birçok ürün bu bölgede yetiştirilir. Ahvaz ilçesinin tarihi ve turistik eserlerine eski kentin kalıntıları, Karun Irmağı üzerindeki eski köprünün kalıntıları, Asma Köprü, Ali bin Mehziyar, Ahvazine mezarı ve yine Karun Irmağı ve güzel sahili gibi yerlere örnek vermek mümkün.
Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kenti aynı zamanda İran'ın büyük şehirlerinden biridir. İlçenin hemen hemen merkezinde yer alan bu kent, Huzistan Ovası'nda ve deniz seviyesinden 18 metre yükseklikte ve başkent Tahran'dan 850 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Son resmi verilere göre Huzistan halkının %32'si Ahvaz büyük şehrinde yaşıyor ve yine İran'ın en büyük fabrikaları da bu kentte yer alıyor. Ahvaz kenti 200 kilometre karelik alanı ile İran'ın geniş kentlerinden biri sayılır.
İran'ın en bol sulu ırmağı Karun, Bahtiyari dağlarından başlayarak Ahvaz kentine ulaştığında kenti doğu ve batı olmak üzere ikiye bölüyor ve sonuçta bu kente ayrı bir güzelliği kazandırıyor. Karun ırmağı aynı zamanda 950 km uzunluğu ile tamamı İran topraklarında yer alan ve yine bir bölümünde gemilerin seyredebildiği tek ırmaktır. Bundan başka Ahvaz kentinin içme suyu Karun ırmağından temin ediliyor. Öte yandan ırmağın dönemeçli yatağı da Huzistan Ovası'nı emsalsiz bir ovaya dönüştürdüğü gözleniyor. Karun ırmağı üzerinde ise çok sayıda inşa edilen baraj bölgenin tarımına önemli katkı sağlıyor.
Ahvaz ilçesinde büyük sanayi fabrikaları, Güney Petrol Bölgeleri firmasına ait tesisler ve merkezler ve Petrol Arama Milli Firması ve bu ilçeyi İran'ın en önemli sanayi merkezlerinden birine çevirmiş ve bu da ilçenin en çok göçmenlerin göç ettiği kentlerden biri olmasına vesile olmuştur. Ahvaz aynı zamanda önemli bir transit eksenidir ve karayolları, demir yolları ve hava yolları ile İran'ın diğer bölgelerini Abadan, Hurremşehir, İmam Hümeyni ve Mahşer limanları ile birleştirir.
Gerçi Ahvaz kentinin mazisi ve geçmiş tarihi hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor ama yine de bazı belgeler bu yörede ilk İlami kavmin yerleştirdiğini gösteriyor. Ahvaz tarihi boyunca birçok kez yıkıma uğradı ve her seferinde yeniden inşa edildi. İlamiler Ahvaz kentinin şimdiki konumunda tarihi Taryana kentini inşa ettiler. Kent İlamilerle birlikte zamanla yok oldu. Daha sonra Sasani Kral 1. Erdeşir bu kenti yeniden inşa etti ve ona Hormozd Erdeşir adını verdi. Erdeşir'in Karun Irmağı üzerindeki baraj inşa etmesiyle birlikte Taryana kenti bayağı gelişti ve Huzistan'ın merkezi oldu.
Sasaniler döneminde Ahvaz kenti Huzistan yöresinin en önemli kentlerinden biriydi ve yörenin tekstil merkezlerinden biri sayılırdı. Ahvaz kenti aynı zamanda o dönemde İran'da Hristiyanlığın merkezlerinden biri ve papazların yaşadığı kentlerdendi. Bundan başka Hormoz Erdeşir adı ile anılan Ahvaz önemli bir ticaret merkeziydi ve gemilerin seyredebildiği Karun Irmağı'nın kıyısında yer alması sayesinde tüccar kesimin ticaret yapmaları için uygun bir kentti.
Öte yandan Ahvaz kentinde Condişapur Üniversitesi gibi büyük bilimsel ve kültürel merkezlerin varlığı da bu yörenin önemini yansıtıyordu. Nitekim Yunanistan, Mısır, Hindistan ve Roma'dan birçok tıp bilimcisi bu üniversitede bir araya gelmişti. Bu üniversitede toplanan seçkin hekimler bir yandan hastalara tedavi ederken bir yandan da tıp öğrencilerini yetiştiriyordu. Tıp üniversitesi olan Condişapur Üniversitesi miladi 3. yüzyılda 1. Şapur'un emri üzerine kuruldu ve daha sonraları 2. Şapur tarafından restore edildi ve Enoşirvan döneminde de geliştirildi.
İslam dini geldikten sonra Hormuz Erdeşir adı Sevkul Ahvaz olarak değiştirildi. Ahvaz, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde de önemli bir ticaret merkezi ve şeker kamışı üreten yöreydi. Ancak Kameri 3. yüzyılda gerilemeye başladı. Gerçi daha sonraları kentin imarı açısından bazı çabalar sarf edildi ama yine de kentin büyük barajının Gameri 9. yüzyılın ortalarında yıkılması kentin gerçekten yıkımına yol açtı.
Ahvaz kentinin yeniden ilgi odağına yerleşmesinin sebebi ise Süveyş kanalının açılması ve Avrupalıların sömürü amaçlı İran'ın güneyine ilgi duymaya başlamalarıydı ki bu ilgi kentin ticaret sektörünün gelişmesine de yol açtı. Kacar Krallığı Nasreddin'de bu fırsatı Karun Urman'da denizciliğe geliştirmek üzere değerlendirdi. Kral Nasreddin, Huzistan valisinin yardımıyla eski Ahvaz'ın yanında Nasiri Liman adında bir liman inşa etti. Bu limanın inşa edilmesinin ardından Ahvaz adı Nasiriye olarak değiştirildi. Ancak Hicri Şems'i 1314 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kentin adı yeniden Ahvaz oldu.
Ahvaz yöresinden ayrıca Arap şiirinin erkanlarından biri olan Ebu Navas Hasan bin Hani Huzistani, Abdullah bin Maymun Ahvazi, Nobaht Ahvazi ve oğulları ve imamet ve velayet hakkında şiirleriyle bilinen İbni Sekid, Hazai gibi birçok büyük alim, şair ve bilgin çıktı.
Ahvaz kentinin en önemli turistik cazibelerinden biri de bu kentin köprüleridir. Halihazırda kenti ikiye bölen Karun Irmağı üzerinde 8 köprü bulunuyor ve kentin doğusu ile batısını birleştiriyor. Bu köprülerin ilk olan Siyah Köprü trenlerin geçmesi için inşa edilmiştir. Mevcut köprülerin arasında Beyaz Köprü İran'ın ilk asma köprüsü ve Çelik Köprü de dünyanın 4. Çelik Köprüsü ve Kablolu Köprü de Batı Asya bölgesinin en büyük kablolu köprüsüdür ve hepsi özel mimarileriyle kente ayrı bir güzellik kazandırmıştır.
Ahvaz kentinde İran'ın milli eserler listesinde kayda alınan ev de bulunmaktadır. Acem Sarayı bu binalardan biridir ve milli eserler listesinde kayda alınmıştır. Bu bina eskiden Şeyh Hazal kervansaraylarından biriydi ve hem pazar hem depo olarak kullanılırdı. Acem Sarayı binası tek katlı bir binadır ve işlenmiş taştan sütunları, çok sayıda hücresi, ahşap kapı ve pencereleriyle bilinir ve mimari açıdan emsalsiz bir eser sayılır.
Ahvaz kentinde Ali bin Mehsiyar Türbesi de kentin turistik cazibelerinden biridir ve her yıl Ehl-i Beyt hayranlarının akınına uğruyor. Ali bin Mehsiyar, Ahvaz-ı Duraki, Kamere 125 yılında dünyaya gelen İslam ve Şia mezhebinin büyük şahsiyetlerinden biridir. İran asıllı olan bu büyük insan, Kamere 254 yılına dek yaşamıştır. Ali bin Mehsiyar, Ahvazi, Duraki, Kamiri 3. yüzyılın seçkin muhaddisi ve fakihi ve Huzistan yöresinin fikri ve sosyal önderlerinden biriydi ve değerli telifleriyle İran milletine Ehl-i Beyt'in yolunu tanıttı. Bu büyük Şia alim ilmi, fıkhi ve manevi derecelerinin yanında siyasi ve iktisadi açılardan da güçlü bir teorisyendi ve önemli eserlere de imza attı.
İslam dünyasının seçkin fakihlerinden Şeyh Tusi Rical adlı eserinde şöyle yazıyor. Ali bin Mehsiyar, İmam Cevat aleyhisselam ve İmam Hadi aleyhisselamın ashabıydı ve birçok rivayeti anlattı. Ali bin Mehsiyar, İslami ilimleri öğrendi ve İmam Rıza aleyhisselam ve İmam Cevat aleyhisselamdan birçok rivayeti aktardı ve İmam Cevat aleyhisselamın has ashabı sayılırdı ve o hazret tarafından vekaleti vardı ve o hazretin nezdinde büyük bir mevki ve makama sahipti. Ayrıca İmam Hadi aleyhisselamın ashabıydı ve bazı yörelerde de o hazretin vekiliydi.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'a gezelim, görelim başlıklı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber olunca deyin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hükümetinin siyeri ve yöntemlerinden bahsedeceğiz.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hükümetinin siyeri, yolu ve yöntemleri bakımından İslam peygamberi ve İmam Ali Aleyhisselam'ın hükümetlerine benzerdir. Bu arada unutmamak gerekir ki bu iki büyük insanın başında bulundukları hükümetler, karşılaştıkları birçok engel ve kısıtlamalardan ötürü toplum için gözetledikleri tüm hedefleri gerçekleştirme imkanı bulamadı. Ancak rivayetlere göre İmam Mehdi Aleyhisselam hükümetinde Yüce Allah'ın yardımları ile o Hazret tüm bu engelleri ortadan kaldıracak ve evrensel hükümetini de kuracaktır.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kuracağı hükümetin özelliklerinden biri coğrafi sınırların ortadan kaldırılması ve evrensel bir hükümetin kurulmasıdır. Doğal olarak ancak fikri dayanakları ve asil ve gani kültürden yararlanan bir hükümet evrensel olabilir ve tüm rakip düşüncelere ve hükümetlere galip gelebilir. Evrensel bir hükümette tüm kavimler ve tüm milletler tek bir merkezi izler ve tek bir politika ve tek bir tedbirle yönetilir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam tüm kavimler ve milletler arasındaki ihtilafları ve uyuşmazlıkları ortadan kaldırır ve yeryüzünde belli bir kanunu hakim kılar.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın bu yöntem anlayışı sayesinde düşünceler ve inançlar bir olur ve yollar ve yöntemler de aynı yöne doğru gelişir. Sonuçta beşeri toplumlarda tüm ihtilaflar ve sürtüşmeler çözümlenir ve barış ve safa ve samimiyet her tarafa yayılır. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Allah'a andolsun bizim kaim, milletlerin ve inançların arasındaki tüm ihtilafları ortadan kaldırır ve tek bir inanç tüm dünyaya hakim olur.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın evrensel hükümetinde alemin doğusunda ve batısında yaşayan tüm insanlar o Hazret'in bayrağı altında toplanır ve küreselleşme tabiri gerçek manada gerçekleşir. Öte yandan evrensel toplumda vahdet ve birliktelik sonucunda tüm kentlerde ve beldelerde dostluk ve kardeşlik rüzgarı esmeye başlar. Ve peygamberlerin, muslihlerin ve insanları sevenlerin eski arzusu yerine getirilmiş olur.
Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın evrensel hükümeti ilahi en mükemmel din olan İslam dininin talimi temelinde şekillenir. İnsanlar asırlar boyu cahillik ve bencillik yüzünden Allah'ı arayan fıtratını göz ardı etmiş ve yegane Allah'ın karşısında boyun eğmek ve ona teslim olmak yerine kibirli ve asi zorbaların önünde boyun eğmiştir. Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinde gönüller altüst olur ve yolunu kaybeden insanlar tevhid inancına geri dönmeye başlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği son ilahi din dünya halkı tarafından benimsenir ve insanlar gruplar halinde İslam dinine geçer.
Böylece yeryüzünde tüm insanlar tek bir bayrak ve tek bir dinin çatısı altında toplanır ve tüm şirk ve küfür eksenli inançların dosyası kapanır. Bu aşamadan sonra tevhid nidası tüm alemde duyulur ve İslam dini dünyanın tek resmi dini ilan edilir. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Kaim kıyamet dininde yeryüzünde Allah'ın yegane olduğu ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin de onun peygamberi olduğuna şehadet getirilmeyen tek bir nokta kalmaz.
Bazı rivayetlere göre İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde dünya halkına yeni gibi gelen bazı talimleri sunuyor. Öyle ki yeni bir dini getirdiği algısına yol açıyor. Bu arada zamanla dinin bazı talimi tahrifata uğradı ve değiştiği belirtilmelidir. İmam Mehdi Aleyhisselam ise İslam'ın terk edilen veya unutulan yasalarını yeniden ihya ediyor. İmam Mehdi Aleyhisselam İslam dininde yaşanan sapmaları ve dinde bid'at durumlarını düzelterek İslami kültür ve düşünceyi bu tür durumlardan arındırıyor ve cahiliye gelenekleriyle mücadele ediyor. Bu yüzden birçokları o hazretin yeni bir din getirdiğini zannediyor. Oysa gerçekte Kur'an-ı Kerim son semavi kitaptır ve İslam dini de beşeriyetin ebedi saadeti için en mükemmel inanç olarak gelmiştir ve ondan sonra başka hiçbir yeni din gelmeyecektir.
Gerçekte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın programı Kur'an-ı Kerim'in asil alemini ve bu değerli kitabın öğretilerini yaygınlaştırmaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in gizli ve bilinmeyen sırlarını dünya halkına aydınlatacaktır. O Hazret ayrıca İslam dininin olduğu gibi yani Hazreti Muhammed'in ilk günde getirdiği güzellik ve asaletiyle beşeriyete sunacaktır.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinin özelliklerinden biri de ilim ve bilime önem vermek ve cahillikle kesin mücadele etmektir. O Hazretin çağında insanlar akli açıdan gelişir ve ruhi erdemlere de ulaşır. İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Mehdi Aleyhisselam hükümeti döneminde tüm insanlara ilim ve hikmet öğretilir. Öyle ki kadınlar evlerinde Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetine göre yargıda bulunur.
Günümüzde insanlar bilimsel açıdan büyük başarılara imza atmıştır. Bugün insanlar birçok bilimsel kazanımı ile birçok sorunun üstesinden gelmiştir. Ancak buna karşın uzmanlar, beşerin bilimi onca ilerlemesine karşın hala çok eksik olduğunu ve birçok bilinmeyeni bulunduğunu itiraf ediyor.
Öte yandan düşünürlerin üzerinde pek fazla durmadığı bir başka sorun, beşerin şimdiki biliminin ruhi ihtiyaçlarına uygun olmamasıdır. Gerçekte insanlar maddi açıdan ilerledikleri kadar manevi açıdan bu denli ilerlemeye şahit olmamıştır. Alexis Carle gibi bazı batırı düşünürlerin belirttiğine göre insanlar günümüz dünyasında ilmi açıdan ilerlemelerine karşın ruhi ve manevi ihtiyaçlarından gafil kalmıştır ve her ne kadar teknolojik gelişme artarsa insanların ruhi ihtiyaçları ile uyumlu olmadığından bu çelişki daha da aşikar olmaktadır.
Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinde insanların aklı ve bilimi Allah'tan tapmanın ve ahlak ilkelerine uymanın yanında gelişmeye başlar. Kuşkusuz insanların önemli kazanımı olan bilimsel ve teknolojik kazanımlar, akılcılık ve dini yapıcı tavsiyeleriyle beraber olursa bugün dünyada şahit olduğumuz facialar yaşanmayacaktı. Bu yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hükümetinin en bariz özelliklerinden biri, bilimsel ilerlemelerin beşerin ruhi ve manevi gelişmesine paralel olarak gerçekleşmesidir. Zira ilerleme araçları ve gelişmiş teknolojiler cahil ve zalim insanların elinde değil, şayeste ve tedbirli insanların elinde olmalıdır.
İlim ve bilim, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiği günlerde ilerlemenin doruk noktasına ulaşır. Hadislerde de İmam Mehdi Aleyhisselam çağında ilimlerin harikulade gelişerek ilerleyeceği rivayet edilmiştir. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam ise şöyle buyuruyor. İlim ve bilimin 27 faslı vardır ve peygamberlerin de ilimlerden getirdikleri sadece iki fasıldır ve insanlar da sadece bu iki fasıldan başka hiçbir şeyi bilmemektedir. Bizim kaim, kıyametinden diğer 25 bölümü getirecek ve insanlara öğretecektir ve o iki bölümü de ekleyerek böylece bilimin her 27 bölümünü halk arasında yaygınlaştıracaktır.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın bu sözleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam çağında bilimin çok hızlı ve patlarcasına gelişeceğine işaret ediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesiyle birlikte bilim ve teknoloji çok hızlı bir şekilde yaygınlaşacak, bilim ve kültür zirveleri o Hazret tarafından fethedilecek ve yeni bilimler ve dalları bilinen bilimlere eklenecektir. Oysa zuhurdan önce insanlar tüm bilimsel ilerlemelerine karşın bilimden sadece küçük bir bölümüne sahiptir.
Kuşkusuz İmam Zaman Aleyhisselam çağında bilim ve teknolojide şaşırtıcı boyutta yaşanan ilerleme insanlara yeri ve uzayı fethetmelerine vesile olacaktır. O dönemde bilimsel ilerleme sayesinde insanlar doğal ve Allah vergisi nimetlerden daha fazla yararlanacak ve daha yüksek düzeyde refaha kavuşacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çağında doğal kaynaklar en iyi biçimde değerlendirilecektir. İslam peygamberi o dönemde nimetlerin bolluğu konusunda şöyle buyuruyor. Mehdi döneminde insanlar daha önce hiç yararlanamadıkları düzeyde nimetlerden yararlanacak.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yerin tüm bereketleri ve hazineleri ortaya çıkacak ki bu da o dönemde ziraat ve tarımın doruk noktasına ulaşacağının işaretidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yeraltı kaynakları ve madenler bir bir ortaya çıkacak ve en iyi biçimde değerlendirilecek. Bu arada insanlar doğal kaynakları kullanırken çevreyi tahrip etmekten kaçınacak.
Sohbetimizin sonunda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın iktidarı hakkında bir noktaya daha değinmek istiyoruz ki o da Hazretin hükümetinin makbuliyetidir. Gerçekte tarih boyunca hükümetlerin en büyük kaygılarından biri halk kitleleri tarafından kabul görmektir. Her hükümet iktidarı ele alınca halk arasında kabul görmek ister. Ancak beşeri hükümetler genellikle belli bir kesimin çıkarlarını gözetlediği veya halkın gerçek maslahatını ve menfaatlerine tespit etmekte hata yaptığı için halkın çoğunluğu tarafından kabul görmez. Görürse de bu durumu uzun süre koruyamaz.
Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümeti dünya genelinde derin makbuliyetle karşılaşacak ve tüm insanlarca benimsenecek. Öyle ki hem yer halkı hem gök halkı onun hükümetinden hoşnut olacak. İslam peygamberi şöyle buyurur: "Sizi Mehdi hükümetinden hem yer hem gök halkı hoşnut olacağı ile müjdeliyorum."
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili.